Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Haban 1400 Hicri Kameri 18 Rebiyül Evvel 1443 ve miladi 25 Ekim 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Afganistan gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Son 24 saatte İran'da koronavirüs ile mücadelede vaka ve kayıp sayıları azalmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Reisi İran ekonomisinin büyümesi için sürdürülebilir enerji teminine vurgu yaptı. İran ile Avrasya ülkeleri arasında ticaret gelişiyor. Ankara'daki 10 Büyükelçi Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceklerini belirttiler. Ve Filistinli gruplar Mossad casusluk şebekesinin çökertilmesi için Türkiye ile işbirliği yaptı. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlere geçmeden önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 31 Ekim tarihinden itibaren 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte COVID-19'dan 140 vatandaşın da koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7516 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125.363'e, vaka sayısı 5.868.360'a yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 4.256'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.429.982'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ekonomisinin büyümesi için sürdürülebilir enerjinin temininin şart olduğunu vurguladı. Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, çeşitli halk kesimleri arasında enerji dağıtımı konusunda sosyal adalete uyulması ve yoksulların desteklenmesine vurgu yaptı. Toplantıda bu bağlamda hükümetin ekonomik heyetinin önerdiği planları hakkında karar verilmesi için planların sunulması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca İran ekonomisi için sürdürülebilir enerjinin teminini, enerjinin mantıklı tüketimi ve sosyal adaletin sağlanması kaydıyla vurgu yapıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade düzenlenen törende İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye güven mektubu sundu. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'yi bugün kabul etti. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Ali Alizade, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubunu sundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti başta olmak üzere komşu ülkelerle münasebetlerin geliştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliğinde yer aldığını vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, 30 Eylül'de güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'a teslim etmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Kırgızistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Turdagun Sadikov'u kabul ettiği görüşmede ikili işbirliğinin gelişmesi için uygun imkanların bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, Kırgızistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul ettiği görüşmede, iki ülkenin ECO ve Şanghay gibi bölgesel örgütlerde üyeliğini işaretle, ticaret ve transit alanlarında ikili işbirliği için uygun zeminlerin bulunduğunu söyledi. Reisi, iki ülkenin mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerinin istenilen düzeyde olmadığını ifade ederek, ikili işbirliği düzeyinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Kırgızistan'ın yapıcı işbirliğinin bölgesel ve uluslararası örgütler nezdindeki işbirliği düzeni de yükseltebileceklerini ifade etti. Kırgızistan Büyükelçisi de görüşmede İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü daimi üyeliğini tebrik ederek ortak yatırım, ticari ilişkiler ve transit gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilebileceğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Finlandiya ve Avrupa Birliği'nin Amerika'nın tek taraflı eylemleri ve baskısından etkilenmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Finlandiya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Kari Kahiluoto'yu kabul ettiği görüşmede Avrupa Birliği ve Avrupalı ülkelerin stratejik bağımsızlık yolunda hareket ederek Amerika'nın yayılmacı politikalarından ayrılmasını temenni ederek Amerika'nın tek taraflı eylemlerinden dünyanın lehine olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Avrupa'nın İran'a yönelik kendi yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğini ifade ederken, İran ile Finlandiya ilişkilerinin yeni büyükelçi döneminde daha da gelişmesini temenni etti. Finlandiya Büyükelçisi de İran'ı bölgenin kilit oyuncularından biri olarak nitelerken, İran ile Afganistan gibi bölgesel konularda işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün ayrıca İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Christian Dossi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsviçre'nin tek taraflı Amerika politikaları karşısında bağımsız rolünü sürdürmesine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçisi Christian Dossi'yi kabul etti. Kabulde Büyükelçi Christian Dossi Reisi'ye güven mektubunu sundu. Güven mektubu takdim töreninde Reisi İran ve İsviçre arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirterek İsviçre barışın korunmasında ve geliştirilmesinde her zaman olumlu bir rol oynamıştır ve yeni dönemde tek taraflı Amerika politikaları karşısında bağımsız rolünü sürdürebilmesi bekleniyor dedi. İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçisi Christian Dossi de görüşmede iki ülkenin yüzyılı aşkın bir süredir siyasi, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek İsviçreli şirketler ve ekonomik aktivistlerin İran'da faaliyet yapmasını umduğunu dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi bugün Belçika'nın yeni Tahran Büyükelçisi Jean-Marc Colissot'u kabul ettiği görüşmede Avrupalı ülkelerin Amerika'nın Avrupa'yı kendi nüfuz alanı görecek şekilde hareket etmemeleri gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e Belçika'nın yeni Tarım Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul ettiği görüşmede iki ülkenin dostane münasebetlerine işaretle İran'ın Belçika ve Avrupa ile ekonomik ve ticari alanlarda ilişkilerine geliştirmek istediğini ancak yabancılara bu ilişkileri etkilemesine de izin vermemeleri gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Reis'i İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim kendi yükümlülüklerine bağlı kaldığına temasla Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine girene getirmediklerini vurguladı. Reis'i Amerika'nın dünyaya kendi zalimce iradesini dayatmaya çalıştığını işaretle başka ülkelerin Amerikalıların tek taraflı eylemleri ve başka bölgelere el uzatmasına izin vermemeleri gerektiğini de ifade etti. Belçika'nın yeni Tarım Büyükelçisi görüşmede iki ülkenin dostane ilişkilerinin geçmişine de işaretle Tahran ile Brüksel'in ekonomik ilişkileri dahil ikili münasebetlerin daha da gelişmesini temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün Kıbrıs'ın yeni Tahran Büyükelçisi Andreas Kozopis'in güven mektubunu kabul ettiği görüşmede İran ve Kıbrıs ilişkilerinin ekonomik ve ticari alanlarda gelişebilecek aşamada olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kıbrıs Büyükelçisi'ne hitaben kendisinin deneyimleri ve bilgisiyle iki ülkenin ilişkilerinin onun görev süresinde gelişmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Reis'i İran ile Kıbrıs ilişkilerinin kabul edilir seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Büyükelçisi kabulde daha önceleri İran'da Büyükelçi olduğuna işaretle iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi için büyük kapasitenin bulunduğunu belirtti.
İran ile Avrasya ülkeleri arasında ticaret gelişiyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Moskova'da bulunan İran Gümrük Genel Başkanı Mireşrefi, Avrasya ülkeleri gümrük müdürleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri arasında ticaretin geliştirilmesine ve bunun için gereken altyapının güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Rusya'da bulunan İran Gümrük Genel Başkanı Seyyid Mehdi Mireşrefi, gümrük ve liman altyapısının geliştirilmesi gerektiğini ve iki ülke arasında gümrük ve ekonomi faaliyetlerinde yeni açılımların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Rusya ve Ermenistan başta olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerin yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde gümrük işbirliğinin geliştirilmesi ve alternatif transit yollarının kullanılması konusunda iyi anlaşmalar yapıldığını ifade eden Mireşrefi, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında ticaret hacminin yükselmekte olduğuna işaretle yapılan anlaşmalarla yakında birliğin üyeleriyle ticari ve ekonomik münasebetlerde sıçramaya tanıklık edeceklerini kaydetti. Rusya'daki İranlı tüccar ve iş insanlarına hitap eden yetkili, dünyanın en büyük 10 gümrük ve limanının Asya'da yer aldığını işaretle ülkenin gümrük ve liman kapasitesini artırmaları halinde transit, ithalat ve ihracattan ülke için milyarlarca dolar gelir elde edileceğini vurguladı. İran'ın tam şekilde yaptırıma maruz kalacak bir ülke olmadığını söyleyen Gümrük Genel Başkanı, hava yollarını yaptırım ile kısıtlayabileceklerini, ancak kara ve denizden 15 ülkeyle komşu olan İran'ın kara ve deniz yollarının bloke edilemeyeceğini ifade etti. Mireşrefi sözlerinin devamında İran ile Rusya arasında ihracat ve ithalat için kara güzergahlarının öneminin altını çizerek Ro-Ro gemilerinin sayısının artması ve gümrük altyapısının geliştirilmesiyle ilgili ticaretin artabileceğini kaydetti. Oturumda İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de İran ve Rusya arasındaki ticaretin şimdiki durumu ve gümrük sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale, birkaç gün önce İsrail hapishanelerindeki 250 mahkumumuz İslam Mücahit Hareketi mahkumlarına karşı işlenen suçları protesto etmek için greve gitti. Siyonistlere mesajımız açıktır. Bu cinayetleri durdurmazsanız savaş başlayacak dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum vesilesiyle düzenlenen 35. İslam Birliği konferansına katılmak üzere İran'a giren Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İrna'ya giderek yeni genel müdür Ali Nadiri ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin İslam Mücahit Hareketi'nin Tahran'daki ofisinin başkanı Ebu Şerif'in yanı sıra İlahiyat ve Üniversite Öğretim Görevlisi Kamil Bakırzade ve İslam Devrimi Yayıncıları Birliği'nin Genel Müdürü Meysem Nili hazır bulundu. Nihale görüşmede yaptığı açıklamada, uyarımızdan sonra Siyonistler tutuklularla yaptığımız görüşme sırasında size taviz vererek İsrail toplumunda da geri adım atmak ve taviz vermekle de affedersiniz suçlanmamak istiyoruz dediler ifadesini de kullandı. İslam Cihat Hareketi'nin 440 üyesinin Siyonist rejimin korkunç hapishanelerinde tutsak olduğunu da belirten Nihale, İslam Cihat Hareketi'nin bir savaş başlatmaya yönelik tek tehdidi Siyonistlere geri çekilmeye ve taviz vermeye zorladı ve tutsaklarımız savaşı sona erdirdi diye konuştu. İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri direnişin yükselişi ve gelişmesi karşısında bölgedeki bazı yozlaşmış ve bağımlı Arap rejimlerinin çöküşe geçtiğini işaret ederek İslam devriminin zaferinden önce batılı güçler nedeniyle Siyonist rejim bölgeye hakimdi ancak şimdi koşullar mazlum ve Müslüman milletler direniş ve adalet ekseni lehine değişmiştir ve bu bölgede özel ve nadir bir durumdur açıklamasında bulundu.
Amerika, Hollanda, Yeni Zelanda, Finlandiya, Danimarka ve Kanada Büyükelçilikleri Osman Kavala ile ilgili yapılan açıklamayla ilişkili sorulara Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini riayet etmeyi tehdit ettiklerini belirterek yanıt verdi. Büyükelçiliklerin Twitter'dan yayımladığı mesajlarda 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder denildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kaynakları Amerika ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı bildirildi. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde başka ülkelerin iç işlerine karışılmamasına vurgu yapılıyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün katıldığı bir aşırış toplantısında 10 büyükelçi tarafından Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönündeki çağrı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, istenmeyen adam ilan edilmeleri için talimatı verdim ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın büyükelçiler hakkındaki kararı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepkili paylaşım geldi. Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs bu sefer de 10 büyükelçinin istenmeyen adamın ilan edilmesi emrini vermiştir ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıldır tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyledi.
Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, Kavala, Kavala, Kavala. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına muhalefet partilerinden de tepki geldi, eleştiri geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs, bu sefer de 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum, bu hareketlerin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiyi suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına diye eleştirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 4. kuruluş yıl dönümü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kutlanırken konuya değindi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener 10 büyükelçi tartışmalarına isim vermeden değinerek bizimle birlikte rasyonel, planlı ve programlı tutarlı ve istikrarlı bir dış politika anlayışı gelecektir dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Karamollaoğlu, HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayeti. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türk lirasının değer kaybetmesinin ardından Türkiye'de Twitter kullanıcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesini istediler. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'de Türk lirasının peş peşe değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların artması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepkiler büyüyor. Twitter'de Türk kullanıcılar Erdoğan istifa hashtagini trend yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesini istediler. Erdoğan istifa hashtaginden önce Türkiye Twitter'inde ülkeyi iflas ediyor, dolar 10 TL ve pazartesi hashtagleri trend oldu.
Türkiye, Suriye'de yapacağı 4. harekat için TSK destekli sözde Suriye Milli Ordusu komutanlarını Ankara'ya çağırdı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Türkiye, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde savaşan TSK destekli sözde Suriye Milli Ordusu komutanlarını Ankara'ya çağırdı. Harekat 2 ana koldan ve 35 bin kişilik ordu ile gerçekleştirilecektir. Edilenen bilgilere göre Ankara'ya çağrılan Suriye Milli Ordusu komutanlarına cephe grup koordinasyonu ve yürütülecek operasyona dair taktik strateji hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Tel Rifat, Minbiç, Ayn İsa, Tel Temir cephelerinde görev yapacak olan askerlerin lokasyon ve sayıları da belirlendi.
Lübnan El Ahbar gazetesi Filistin direniş gruplarının Türkiye'ye Mossad'a bağlı casusluk şebekesinin çökertilmesi için bilgi aktarma noktasında işbirliği yaptığını duyurdu. El Ahbar gazetesinde yer alan habere göre Filistin direniş grupları bu yılın başında Türkiye'de işgal rejimi İsrail'in casusluk örgütü Mossad'a bağlı hücrelerin kurulmaya başladığı konusunda Ankara'yı bilgilendirdi. Habere göre Filistin direniş gruplarının Türk yetkilileriyle işbirliği sonucu Siyonist rejime bağlı casusluk şebekesinin çökertilmesine ve casuslukla sonuçlanan bazı kişilerin yakalanmasına yol açtı. Geçtiğimiz hafta Türkiye kaynakları MIT'in Mossad'a bağlı bir casusluk şebekesini çökerttiğini duyurmuştu. Aynı kaynaklar çökertilen casusluk şebekesinin Siyonist karşıtı aktivistler hakkında bilgi toplamaya çalıştığını bildirmişti.
Ve son haberimizde Bahreyn'le ilgili. El-Vifak Cemiyeti Ali Halife rejiminin zindanında bir Bahreynli tutuklunun gördüğü işkence sonucu şehit olduğunu duyurdu. El-Vifak Cemiyeti bu bağlamda yaptığı açıklamada siyasi tutuklu Ali Kamber yakalandı, kansere rağmen işkence gördüğünü ve tedaviye alınmadığı için bugün zindanda şehit olduğunu duyurdular. 14 Şubat İttifakı da Kamber'in şehadeti dolayısıyla taziyede bulunarak Kamber'in Bahreyn halkının izzet ve onuru yolunda kurban gittiğini vurguladı. Bir süre önce de Lübnan medyası bir hukuki kaynaktan naklen Bahreyn'de siyasi tutukluların da oldukça kötü şartlarda tutulduğunu bildirmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. tur görüşmelerinin başarısızlığı konusunda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. tur görüşmelerini hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Pedersen'in yaptığı açıklamada Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. tur görüşmelerinden herhangi bir sonuca varmadığına işaretle bu durumun hayal kırıcı olduğunu belirtti. Pedersen ayrıca bu bir sonraki görüşmeler için herhangi bir tarihinde belli olmadığını kaydetti. Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararnamesi uyarınca başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca Birleşmiş Milletler Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması için inisiyatifi elinde bulundurmakla görevlendirildi. Birleşmiş Milletler'de 2254 sayılı kararname uyarınca 50'si Suriye yönetimi, 50'si muhalefet ve 50'si de sivil toplumdan olmak üzere 150 üyeden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'ni kurmuş oldu. Suriye Anayasa Komitesi çerçevesinde anayasa taslağının tedvini için görevlendirilen 45 üyelik bir alt komitede kurulmuş oldu. Bu komitede 3 taraftan 15'er üye yer almakta. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına yönelik kararı 27 Şubat 2012 tarihinde ülkede krizin başlamasından bir sene sonra 5. Anayasa'nın hazırlanarak referanduma sunulduğu ve halk tarafından onaylandığı bir ortamda alındı. Ancak muhalifler söz konusu yeni anayasayı kabul etmeyince Şam yönetimi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararı uyarınca Anayasa Komitesi'nin kurulmasını kabul etti. Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması için birinci ve ikinci tur görüşmeler Ekim 2019'da, üçüncü tur görüşmeler 3 Ağustos 2020, dördüncü turu da Aralık 2020'de gerçekleşti. Beşinci tur görüşmelerde 5 gün süreliğine Ocak 2021'de Cenevre'de düzenlendi. Altıncı tur görüşmelerde 18 Ekim tarihinde başladı ve 22 Ekim tarihinde herhangi bir sonuca varmadan sona ermiş oldu.
Ancak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin görüşmelerin 2 yılın ardından ve yapılan 6 tur görüşmelere rağmen neden hala sonuca varmadı üzerinde durulması gereken konudur. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in bu bağlamda yaptığı açıklamada bu toplantıya katılanlar arasındaki anlaşmazlıklara işaretle bu tür görüşmelerin sona erdiğini fakat yapılacak girişimlerin mekanizması hakkında da net bir anlayışa sahip olmadıklarını vurguladı. En önemli anlaşmazlık konularından biri de Suriye ülkesinin ismi hakkındadır. Arap olmayan bazı Suriyeli muhalifler Suriye Arap Cumhuriyeti'nin isminin değiştirilmesini isterken Suriye yönetimini temsil eden heyet bunu kabul etmemektedir. Diğer bir anlaşmazlık da Suriye'de işgalcilere ilişkindir. Suriye yönetimi yeni anayasada bu ülke topraklarında işgalcilerin incelenmesini isterken bazı muhalifler buna karşı çıkmaktalar. Suriye Anayasa Komitesi'nin üyelerinden Miz Kerede bu hususta yaptığı açıklamada muhaliflerin de Amerikan ordusunun bulunması dahil Suriye topraklarını işgal eden ülkelerin işgalinin geçici bir mesele olduğu gerekçesiyle bunun yeni anayasa alınmaması gerektiğini düşündüğünü kaydetti. Diğer bir konu ise her ne kadar Suriyeli muhalifler Cenevre'de Anayasa Komitesi oturumlarına katılsalar da her biri bir yabancı ülkeye bağımlılar ve bu ülkelerin belirlediği gündemle müzakerelere de katılıyorlar. Ms. Kerede bu hususta da yaptığı açıklamada Riyad heyeti olarak bilinen muhalefetin müzakereci heyetinin işgalciler tarafından desteklendiği için büyük bir ulusal çatlak oluştuğunu ve gerçek dışı önerilerde bulunduğunu da vurguladı.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın çalışmaya karşı gıda teklifi etrafında. Afganistan'da yönetimde olan Taliban grubu, ülkede çalışma karşılığı buğday dağıtım programının uygulanacağını duyurdu. Bu program uyarınca Afganistan'ın başkenti Kabil ve diğer vilayetlerde on binlerce ton buğday halk arasında dağıtılacaktır. Bu girişimle Afganistan'da 40 bin işçiye iş imkanı sağlanmış olacak. Taliban grubunun halk arasında buğday dağıtma programından amacının halkı kurtarmak ve açlığın devam etmesini engellemek mi, yoksa Afganistan halkı karşısında kendini sorumlu davranan bir grup şeklinde göstermek mi olduğu tam belli değil. Fakat görünen o ki Afganistan halkının sorunlarını çözmekte aciz kalan Taliban,
ülkede açlığı önlemek için şimdiye kadar hiçbir şey yapmamıştır. Haber kaynakları Afganistan'da özellikle havaların soğuduğu ve önümüzde kış aylarının olduğu bir dönemde milyonlarca insanın gıda sıkıntısı yaşadığı ve bundan kaynaklanan tehlikeyle karşı karşıya kaldığını ve sırf buğday dağıtımının onların sorunlarını ortadan kaldırmayacağını bildiriyor. Afganistan'daki kuraklık ve tahıl ithalatındaki azalmaya göre Taliban'ın Afganistan'ın tüm vilayetlerinde halk arasında buğday dağıtma sözünü doğru ve tam şekilde yerine getirebileceği pek düşünülmüyor. Birleşmiş Milletler uzmanlarından Reuters bu bağlamda yaptığı açıklamada Afganistan'da ekonominin nefes alması ve toparlanması için birkaç ay süreye ihtiyacı olduğuna işaretle Taliban'ın halk ile daha farklı davranmak için esneklik göstermesi ve akıllı hareket etmesi gerektiğini belirterek aksi halde bu ülke ekonomisinin tümüyle çökeceğini vurguladı. Afganistan'da geçen 20 senede tarım için kullanılan arazilerin kullanım şeklinin değişmesi gibi etkenler, ülkede gıda sıkıntısının büyümesi ve tarım ürünlerinin azalmasına yol açmıştır.
Taliban saldırılarının artması ve güvensizliğe sebebiyet vermesi, uyuşturucu mafyanın haşhaş ekiminin sürdürülmesine de vurgusu, önceki hükümetin tarım alanlarının kullanım şeklinin değiştirmesine kayıtsız kalması ve Amerika'nın işgal boyunca geçen 20 senede sürdürdüğü yanlış politikalar, bu ülkenin gıda malzemelerinin temini konusunda her daim dışarıya bağımlı olmasına da yol açmıştır. Gelenen aşamada ise Taliban'ın çalışma karşılığı buğday dağıtma politikası veya bu yöntemle Afganistan halkının bir bölümünü açlıktan kurtarma çabası sadece birkaç gün için işe yarayabilir. Oysa Afganistan'da Amerikan tarafından mal varlığının bloke edilmesi gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kabil Ekonomik Üniversitesi hocalarından Mesud Müderris, Afganistan ekonomisinin çökmesine yakın olduğunu işaretle, iktidara gelen Taliban grubunun bizzat kendi ailelerinin büyük kısmının Pakistan'da yaşadıkları için fakirliğin ne anlama geldiğini bilmediğini, ancak Taliban'ın bu hususta ciddi şekilde hareket etmesi gerektiğini çünkü tehlikenin çok ciddi olduğunu vurguladı. Sonuç itibariyle Afganistan halkı açlık, yoksulluk ve savaş pençesinden bir türlü kurtulabilmiş değildir ve dünyaya geldikleri andan itibaren evsizlik, açlık, savaş, çatışma ve fakirlik içinde yaşamaya başlamışlardır. İlk iktidarı döneminde başarısız kalan Taliban grubu ikinci şansında Afganistan sorunlarını çözebileceğini iddia ediyor. Ancak bunun için önceki deneyimlerinden de yararlanmak ve kapsayıcı bir hükümet kurmakla ülkede ulusal bir ortam oluşturması ve ulusal kalkınma bayrağını daha dalgalandırması gerekiyor. Çünkü Afganistan halkı özellikle gençleri ülkeyi inşa etmek için gereken deha ve çalışma gücüne sahipler. Bu yolda da onlara motivasyon oluşturmak da gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Afganistan'da patlama ve terör saldırıları geçtiğimiz günlerde devam etti değerli dinleyiciler. Son olarak Kabil'in kuzey batısında elektrik santralinde meydana gelen patlama sonucu başkent ve bazı vilayetlerde elektrik kesildi. Afganistan elektrik firmasının bildirdiğine göre elektrik santralindeki patlama elektrik iletim hatalarında kesintiye yol açtı. Afganistan daha önce de elektrik iletim hatlarında sorun yaşamıştı sevgili dinleyicilerimiz. Geçmişte Taliban grubu önceki Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetine karşı eylemler çerçevesinde elektrik santrali veya elektrik iletim hatlarına sabotaj düzenleyerek elektrik akımını kesintiye uğratmıştı. Güvenlik açısından da maalesef son günlerde Afganistan halkına karşı uygulanan terör eylemleri de gündemin bu ülkeyle ilgili en acı ve üzücü haberleri arasında yer aldı. Biz bugün sohbetimizde son olup bitenleri, Afganistan'ın iç güvenlik durumu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü röportajımızda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi son günlerde Afganistan'la ilgili sizin de takip ettiğiniz gibi çok üzücü haberler gündeme yansımaktadır. Şimdi ister güvenlik açısından olsun veya Afganistan halkının sosyal ihtiyaçları bakımından acı haberler duymaktayız Abbas Hocam. Bunların nedeni siyasi bir düzenin olmamasından kaynaklandığı hakkında uzmanlar hemfikirler. Şimdi siz son günlerde Afganistan'da yaşananları nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Şöyle söyleyeyim ki yani bir kere bunların ülkeye yönetecek kabiliyetleri yok. Koskoca bir ülkeden söz ediyoruz. 40 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Ve bunların o altyapı yani devlet idare edecek altyapılara sahip değiller. Olan kısmına gelecek olursak da hakikaten bir çelişkilerden yumağıdır Taliban hükümeti şu anda. Oluşturmaya çalıştığı daha Taliban hükümeti. Şöyle ki Taliban Afganistan'ı konuştuğumuzda 3 şeyden söz edebiliriz. Bir Taliban, 2 Hakkani grubu ortaktırlar, beraberdirler. 3 sözde işte Irak-Şam İslam Devleti Horasan Emirliği diye bir şeyden yapıdan söz edebiliriz. Şimdi Cüya Taliban'la IŞİD anlaşamıyorlar yani Horasan grubu. Ama ortada Hakkani grubu var ve Hakkani grubu tam işin ortasındadır. Siz düşünün ki dünyada terörist olarak aranan bir adam bu Selahattin Hakkani, bu düşünün şu anda İçişleri Bakanı. Yani terörle mücadele ve bütün güvenlik güçler bu adama bağlı. Kendisi terörist olarak aranıyor ve üstelik ne derler, bundan önce de birçok eyleme karışmıştır. Onun yanı sıra düşünün Göçmen Bakanı Halil Abdurrahman Hakkani, onun amcası oğludur. Veya ne derler, Necibullah Hakkani, Ulaştırma Bakanlığı yapıyor, İletişim Bakanlığı yapıyor. Şeyh Abdülbagi Hakkani Eğitim Bakanlığı'nı yapıyor. Bunlar hepsi biliyorsunuz şeyin ne derler, Celalettin Hakkani'nin çocuklarıdırlar. Şimdi böyle yani akrabalardırlar ya da çocuklardırlar. Şimdi böyle bir ortamda baktığımızda kuzuyu kurda emanet etmiş gibi bir şeydir. Siz düşünün ki o bir taraftan da Horasan işini dediğimiz Irak-Şam İslam Devleti Horasan Emirliği de sürekli kendi televizyonlarında El Bena yanılmıyorsam kanalında Şiiler cafizidirler, öldürmemiz lazım, Hazaralar şudur budur, azınlıklarla ilgili dini ve mezhebi azınlık ve etnik azınlıklarla ilgili kafirdirler, ölmeler gerekiyor diye resmi ne derler beyanda bulunuyor. Peki o öyle bulunuyor da bunlarla da ortaklık yapan Hakkani grubuyla bu grubun arasının çok yakın olduğunu biliyoruz. Yani bunu düşündüğümüzde asla vasıta Afganistan'da bu şekilde huzur gelmeyeceğini, zira terör gruplarıyla bugünkü Taliban iç içedirler. Bir de ki devlet bakımından yetersizlikler var, idare bakımından yetersizlikler vardır. Yani Afgan halkının zor günler beklediğini söyleyebilirim.
Doğrudur. Şimdi elektrik santralleriyle ilgili de son günlerde demin ifade ettiğimizde bir patlama meydana geldi. Acaba bunlar kasıtlı mı yapılıyor? Yönetimde mi sizce zafiyeti var?
Bir kere yönetimde kesinlikle zafiyet var. Bu yönetimin dediğim gibi üniversite rektörü atanan, Kabul Üniversitesi atanan rektörün özelliği Taliban'a bağlı bir öğrenci olmasıdır. Merkez Bankası Başkanlığı'nın tek özelliği okuma yazma bilmesidir. Bu nedenle de bunların Enerji Bakanlığı'nda ne nasıl bir şey vardır, yeteneği vardır ve Enerji Bakanlığı'ndaki kadrolar nasıl bir yetenekler var, bunu hakikaten sorgulamak gerekiyor. Bu nedenle de bundan sonra biz oradaki elektriklerde, barajlarda, çalışır durumunda olan böyle 10 kapasiteli fabrikalarda, hatta havaalanlarında çok teknik sorunla karşı karşıya kalacağız. Bu bir kez yönetimci zafiyet ve bunların 1400 senedeki zihniyetle sadece bir ilkel nedenle bakışla bir koca bir ülkeye 21. yüzyılda yönetmeleridir. Bu bir. İkincisi bir de hakimiyet, bölge hakimiyet meselesi vardır. Hangi bölgede kim hakimiyet kurmak istiyorsa oralarda mutlaka böyle sabotajlar yapıyor ki merkezi hükümette oturan işte Mehmet Hüseyin Ahun'da da başbakanı da biz de buradayız, biz de yönetimden bir pay istiyoruz. Yani bunların hepsini baktığımızda birçok mesele oluyor. Bir de bir başka şey daha var. 2-3 gün önce öğrendim. Tabii ben biliyordum da biraz daha ayrıntısına vakıf oldum. Şimdi Hazaralar orada çok büyük bir baskı altında. Hazaralar biliyorsunuz ki soy olarak, etnik olarak Türktürler ama mezhep olarak Şii mezhebine mensuptürler. Hazaraların bulundukları eyaletlerde, Bamiyan ve diğer eyaletlerde bunların araziler var. Tarımla uğraşıyorlar, hayvancılıkla uğraşıyorlar, araziler var. Bir de Kuçiler var. Kuçiler eskiden beri, var olduktan beri burada daha böyle konağa göçer Roman kökenli çoğunlukla vatandaşlar. Bunların çoğunlukla arazileri yoktur. Şimdi Taliban'la bu Kuçiler dediğimiz yani konağa göçerler işbirliği yapıyorlar ve konağa göçerlere size şuradan arazi bağışlayacağız. Yeter ki buradaki şeyleri, Hazarları göçmen durumuna düşürün. Tabii şimdi uzak köy bir vesvali dedikleri ilçede bir diyelim ki 500 kişilik, 1000 kişilik bir kurtu geldiğinde oradaki köylü buna karşı duracak bir gücü yoktur. Kaldı ki yönetim yani Taliban da kurtulardan yana tavır koyunca şu anda orada bir tane de biz böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani orada insanlar yerinden edip orada aynı şey gibi Siyonist rejiminin yerleşimciler getirip Filistin topraklarına yerleştirilmek gibidir. 1, 2, 3, 5 bunlar devam ediyor ve ne yazık ki Hazarlar bu konuda kimseye seslerini duyuramıyorlar dünyada. Ben buradan söylemiş olayım. Yani orada bir etnik temizlikle daha karşı karşıyayız. Bu da en azından biriler duysun ki orada Hazarlara çok büyük zulüm ve ayrımcılık uygulanmaktadır.
Şimdi Taliban örgütünün son yani çabalarına da bakacak olursak son soru olarak soruyorum bu konuda Abbas Hocam. Siz gelecekte nasıl bir yönetim kuracağına inanıyorsunuz? Hani bölge ülkeleriyle özellikle bölgenin büyük ülkeleriyle işbirliği yapmak istediklerini de dikkate alacak olursak sizce acaba başarılı bir yönetim kurulur mu Afganistan'da?
Şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Bugün Çin kendi çıkarına bakar, Çin has cumhuriyeti ve Afganistan'la tabii sınırı vardır ve Çin bugün istediği anda Afganistan'a binlerce tır yiyecek, içecek, tüketim maddeleri, her şeyi gönderebilir. Çin çok güçlü bir ekonomiye sahiptir. Çin bunu nasıl yapar? Eğer emin olsa Taliban'ın hakimiyetindeki bir Afganistan'dan kendisinin Doğu Türkistan dediğimiz Sinkiyang eyaletinde terör eylemlerini yapacak gruplara ev sahipliği yapmasına Afganistan veya Afganistan'daki yönetim boşluğundan faydalanan terör grupları Çin'e saldırmasına. Aynı şey Rusya için geçerlidir. Rusya'da biliyorsunuz ki nedir? Rusya'da da şu anda durum mesela Rusya'da işte güneyinde tatbikat da vardı biliyorsunuz Tacikistan'da bu şeylerden işte Orta Asya devletlerinin sınırlarının korunması için bir tatbikat da vardı. Bugün bitti, 6 gün sürdü. Orada Rusya için de önemli olan Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın güvenliğidir. Eğer burada düşünecek olursak, özellikle Özbekistan'da İslam'ı yanlış hareketi liderlerinin veya gruplarının faaliyetini Taliban izin verirse Rusya bundan tedirgin olur. Önünü keserse bunun olur. Bu bağlamda bir anlaşmaya varırlar. Çin'le ve Rusya'yla anlaşan bir Taliban eğer hakimiyetini kurabilirse ülkedeki bazı ekonomik sorunları da çözebilir. Yok, hem ben Ankara başkent Çavi'de işime bakarım, hem diğer bölgede, kuzeyde, işte Orta Asya'ya yönelik, doğuda da Çin'e yönelik terör eylemleri yapacak olan, hatta kuzeyden, kuzeybatıdan İran'a yönelik veya Belutistan bölgesi İran'a yönelik bu bir sürü terör örgütü var, işte Cumdullah veya diğer Ceyşal İslam gibi bir sürü Selefi terör örgütlerine destek verirsem bu izole olur ve çok kısa sırada diğer komşu ülkelerle ilişkiler bozulur. Bir tek Pakistan desteğiyle ayakta kalmak mümkün değil. Pakistan zaten birçok ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Şu anda söyleyebiliriz. Çavuş idare eden İslamabad.
Evet.
Nettir. Ama İslamabad'ı bunu yaparken eğer İran, Rusya, Çin ve diğer komşularla veya yakın dönemdeki ülkelerden sen diyaloğun olmasa ve onların önceliklerine de hassasiyet göstermezse önümüzdeki günlerde biz Afganistan'a çok konuşuyoruz. Her bakımdan hem ekonomik hem siyasi sorunlar ve krizlerle beraber.
Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Afganistan'da son yaşanan patlama olayları ve Taliban'ın bu ülkede yönetimi kurmaya çalışması konusuyla ilgili analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşan edek. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kehan gazetesinde İslam İnkılabı rehberinin İslami Vahdet Konferansı'nın konukları ve nizamın önünde gelen yetkililerine kabulünde yaptığı konuşmasının dünya medyasında geniş yankı bulması, Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'inin İran İslam Cumhuriyeti'nin yükümlülüklerine bağlı olduğunu ancak Amerika ve Avrupa'nın karar alma krizi yaşadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Risalet gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Sana halkı düzenlenen mitingde saldırganlara karşı direnmeye ve savaş alanlarında Yemen ordusu ve halk komitelerini desteklemeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Sebanet Haber Ajansı'na göre mitinge katılanlar, Yemen direniş gruplarının Ma'rib ilindeki son zaferlerini ve insansız hava aracı ve füze saldırılarını tebrik ederek saldırıların devam etmesi ve Suudi saldırgan koalisyonun saldırganlığına yanıt verilmesi çağrısında bulundu. Katılımcılar ayrıca Suudi koalisyonun sivilleri ve yerleşim bölgelerine yönelik hava ve topçu saldırılarını saldırgan düşmanın karadaki çaresizliğinin ve iflasının bir işareti olarak nitelendirdi. Mitingde geçen pazartesi günü İslam peygamberinin veladetinin kutlanmasında milyonlarca Yemenlinin eşi görülmemiş bir şekilde yer almasının, uyanış ve dayanışmanın bir örneği olduğu ve İslam peygamberinin öğretileriyle yüksek düzeyde bağlantılı olduğu vurgulandı. Mitinge katılanlar Yemen halkının ülke tamamen özgürleşene kadar kıyam etmesinden başka seçeneğinin olmadığını ilan ederek devrimin liderlerini ve Yüksek Siyasi Konsey'i destekleme gereğini vurgularken Yemen halkını düşmanın saldırılarına karşı koymak için birliğini, dayanışmasını ve uyanışını artırmaya ve sömürge planlarının engellenmesinde rol oynamaya çağırdılar.
İttilaat gazetesinde İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani'nin İran ve Rusya müttefik yapan şeyin Suriye'de ortak hedef olduğunu vurgulaması, Afganistan komşuları Dışişleri Bakanlarının ikinci oturuma çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da başlanacağının duyurulması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Azerbaycanlı mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin aralarında ilişkileri karşılıklı saygının gölgesinde gelişen birçok ortak noktaya sahip iki Müslüman ülke olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde İranlı uzmanların geliştirdiği mobil ventilatör hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı uzmanların geliştirdiği ve suni solunuma ihtiyacı olan hastalarda kullanılan mobil ventilatörün bu hastalara büyük yardım olduğu açıklandı. Bu cihazı üreten Mad Bioteknoloji firması başkanı Mehdi Peseran Hacı Abbas, İranlı uzmanların bu firmada ürettikleri mobil ventilatör dünyada bir ilk olduğunu ve oksijen tüpüne ihtiyaç duymaksızın hastaya oksijen ulaştırdığını belirtti. İranlı yetkili bu cihaz diğer türleri gibi solunum zorluğu yaşayan hastalara solunumlarını rahatlatacak şekilde katkı sağladığını, bu yüzden faydası özellikle de koronavirüs salgınında COVID-19 hastalarına yardımı ile belli olduğunu, bundan başka bu ventilatörü ambulanslarda, kritik şartlarda, çadır hastanelerinde ve uçaklarda kullanmanın mümkün olduğunu vurguladı.
Hemşire gazetesinde Amerika'nın IŞİD'li onlarca aileyi gizlice Musul'a yerleştirdiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı güvenilir bir kaynak Suriye'nin El Hol kampından onlarca IŞİD'li aile Amerika'nın gözetiminde gizlice Nineve eyaletinin merkezi Musul'da bir kampa intikal ettirildiğini duyurdu. El Malume sitesine konuşan Iraklı kaynak son günlerde IŞİD'li onlarca aile Amerika gözetiminde ve Bağdat yönetiminin bilgisi dahilinde Musul'a yerleştirildiğini belirtti. Söz konusu kaynak El Hol kampı Irak'ın batısına yönelik ciddi tehdit olduğunu, bu kampta tutuklu bulunan IŞİD üyeleri en tehlikeli unsurlar olduğunu kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde de her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı haftası etkinlikleri.
İran Genelkurmay Başkanı'nın Rusya ziyareti.
10. Velayet Fedaileri Hava Gücü Tatbikatı'nın düzenlenmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İmam Sadık aleyhisselamın mübarek veladet yıl dönümünde 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na katılan konuklar ve yetkililerden bir grup 17 Rebiül evvel pazar sabahı İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile görüştüler. İslam İnkılabı lideri Eserlerini Koruma ve Yayınlama Dairesi'nin bilgilendirme sitesinin verdiği habere göre bu görüşme koronavirüs ile mücadele kurulunun belirlediği sağlık protokolleri ve yönetmeliklerine uygun olarak İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleştirildi. 35. Uluslararası İslam İbadet Konferansı geçen salı günü İslami Birlik, Barış ve İslam aleminde tefrika ve çatışmadan sakınma sloganıyla başladı. Bu konferans 5 gün sürdü.
Vahdet İslam dininin temellerinden olup özel bir öneme sahiptir. Deneyimler ise İslam alemindeki tefrikaların düşmanın sızmasına ve güvensizliğin oluşmasına, doğal olarak da terörist ve aşırı grupların faaliyetlerine yol açtığını gösteriyor. Bu durum ise İslam'a yönelik ciddi bir tehdit sayılmaktadır.
Bu bağlamda Amerikan siyasetçileri defalarca Siyonist rejim için güvenli alan oluşturulması için İslam aleminde savaşlar, çatışmalar ve tefrikaların oluşturulmasına vurgu yapmıştır. Aslında Amerikalı devlet adamları İslami ülkelerin ilişkilerini bozarak Siyonist rejim ve kendileri için alan yaratmak istiyorlar. İran İslam Cumhuriyeti ise İslam aleminde vahdetin korunmasına vurgu yaparak bu komploları etkisiz hale getirmek istiyor. Tüm bu yıllar içerisinde bu süreç ise Amerika ve Siyonist rejimi epey kızdırmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun resmi daveti üzerine üst düzey askeri bir heyet başkanlığında Moskova'ya ziyareti gerçekleştirdi. İşbirliği ve ortak savunma ve askeri ilişkilerin geliştirmesi, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin gözden geçirmesi ise İranlı heyetin Rus tarafıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin gündemini oluşturdu. Görüşmelerde ayrıca Afganistan konusu üzerine özel olarak odaklanıldı. Suriye'de tam güvenlik için işbirliği süreci ise bu görüşmelerde ele alınan diğer konular arasındaydı.
İran ve Rusya düzenli olarak ve bölgesel ihtiyaç ve zaruretlere uygun olarak Tahran ve Moskova'da önemli görüşmeler ve müzakereler gerçekleştiriyor. Ayrıca iki ülke askeri işbirliğini geliştirme alanında stratejik programlara sahipler. İran ve Rusya'nın askeri ve savunma ilişkileri bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkisi nedeniyle birkaç boyuttan önem arz ediyor. Aslında bölgesel ve uluslararası şartlarda iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle son 10 yılda stratejik yönde ilerliyor. İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olması ise bölgenin terörle mücadele, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki bölgesel krizlerin ve çatışmaların çözümüne yardımcı olmak gibi önemli konularında olmuştur.
Siyasi meseleler uzmanları ve gözlemciler açısından İran ve Rusya'nın işbirliği ortak tehditler karşısında güvenliğin sağlanmasında ve savunma yakınlaşmasının güçlendirilmesinde etkin bir rol oynamıştır. Ayrıca Hazar Denizi alanındaki mevcut potansiyeller Avrasya genelinde ve uluslararası Kuzey-Güney koridoru da İran ve Rusya ilişkilerinin önemini daha da artırıyor.
Avrasya Yakınsama Enstitüsü İcra Direktörü Vladimir Yevsiyev'e göre İran ve Rusya Amerika'nın en ağır yaptırımları altında bulunuyorlar. Zira Washington'un emperyalist siyasetlerine teslim olmak istemiyorlar. Söz konusu üst düzey Rus yorumcu ayrıca bu konunun Tahran ve Moskova için kader ve uluslararası alanda ortak çıkarlar anlamında olduğunu ve aynı zamanda da İki ülke arasındaki ittifakı garantileyen anlaşmaların imzalanması için en büyük fırsat olduğunu savunuyor.
Tahran Radyosu. Mevcut şartlarda Batı Asya bölgesinde yaşanan krizler ve gerginliklerin yoğunlaşması nedeniyle sorunların çözümüne katkı sağlamak ve Washington'un tek yanlı siyasetlerine mücadele, İran ve Rusya arasında sürekli istişare ve danışma zaruretini artırıyor. Tümgeneral Bakır'ın Rusya ziyareti, Güney Kafkasya ve Afganistan'daki gelişmeler bölgede endişelerin artmasına sebep olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu özel durumda İran ve Rusya bölgede Batı'nın desteğinde bulunan terörizm ile stratejik mücadele çerçevesinde işbirliği yapmaya kararlıdır. Ve bu önemli karar ise ortak tehditlere karşı toplu çıkarların korunması içindir.
Bu yüzden İran Silahlı Güçleri Genelkurmay Başkanı'nın Rusya ziyareti stratejik hedefler doğrultusunda ve bölgede toplu istikrar ve güvenliğin korunması bağlamındadır. Tüm bu kriterler bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında aktif ve yetkili aktivistler olan İran ve Rusya iradesinin ikili bölgesel ve uluslararası alanda geniş bir yelpazede çok yönlü işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde olduğunu gösteriyor.
Bu bileşenler ve İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği göz önüne alındığında İran ve Rusya ilişkilerinin askeri ve savunma alanlarında güçlendirmesi iki şekilde etkili sayılabilir. Birinci yönü bölge güvenliği ve istikrarının güçlendirilmesinde bu işbirliğinin önemi dikkate alınarak askeri stratejik ilişkiler ve güvenlik dayanışmanın güçlendirilmesidir. İkinci yönü iki ülke ilişkilerinin savunma ve silahlanma alanında gelişmesidir.
Bu yüzden tüm General Bakri'nin Moskova ziyaretini ikili düzeyde ve bölgede yaşanan gelişmeler çerçevesinde ayrıca Amerika'nın Afganistan'daki utanç verici çekilmesi ardından bu ülkede yaşanan özel şartlar dikkate alındığında önemli hedefler olan stratejik bir ziyaret olarak değerlendirmek gerekiyor.
Velayet fedaileri hava gücü tatbikatı ilk kez merkezi komutanı odaklı olmayan bir şekilde İran İslam Cumhuriyeti ordusunun tüm üslerinin katılımı ile İran'ın genelinde düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pilot Hamid Bahedi bu bağlamda şu açıklamada bulundu. Bu tatbikatta ağır ve yarı ağır akıllı bombalar, çeşitli lazer görüntülü termal radar füzeleri, çeşitli roket ve bombalar dahil olmak üzere her türlü yerli ve geliştirilmiş sistem ve silahlar kullanılacak.
Bu düzeyde tatbikatın ana aşamasını ve harekatın pratik aşamasını onlarca savaş uçağı, bombardıman uçağı, ağır ve yarı ağır nakliye yakıt, keşif ve arama, hava devri uçakları ve insansız hava araçları gerçekleştirdi. Etkili askeri savunma ve taarruz caydırıcılık düşmanın olası saldırganlığını önlemenin stratejik bileşenlerinden biridir. 10. Velayet fedaileri hava gücü tatbikatının önemli olması da bu hedeflere yapılan vurgu doğrultusunda olması yüzündendir.
İran havacılık, hava uzay, füze gücü, deniz gücü ve kara alanında stratejik bir güç düzeyindedir. Savunma ihtiyaçlarını karşılamada yerli uzmanlığa ve uzmanlara güvenmek ve gelişmiş ekipmanların kullanımıyla savaş becerilerini güçlendirmek İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedeflerinden biridir. İHA ve muharebe İHA'ları ve çeşitli savaş uçakları gibi genel teçhizatı kullanan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri uzmanları, akıllı mühimmat ve nokta vuruşu yapan mühimmatın yüksek operasyonel gücünden de yararlanmaktadırlar. Bu özelliklerin İran'ın askeri doktrindeki stratejik hedeflerin gerçekleştirmesinde ve sürekli savaşa hazır olma ve askeri yeteneklerin geliştirilmesinde önemli bir etkisi olmuştur.
Hava kuvvetlerinin gücünün tehditlere oranla güçlendirilmesi, savunma ve caydırıcılık alanında temel ve belirleyici temellerden biridir. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri kutsal savunma deneyimlerini kullanarak bu ihtiyaca cevap vermekte önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu tatbikatta hedeflere uygun olarak ve yeni savunma kabiliyetlerini kullanmak için gelişmiş silahlar kullanılarak ihtisas ve özel tatbikatları yapılıyor.
Bölgedeki geniş tehdit yelpazesi ve kritik durum göz önüne alındığında tehditleri püskürtmek için savunma hazırlığı ve taarruz gücüne sahip olmak önemi daha da artmıştır. Bu stratejik ihtiyaca cevap olarak İran'ın askeri doktrininde ülkenin savunma kabiliyetlerini geliştirmek için stratejik hedefler tanımlanmış ve belirlenmiştir.
İslam İnkılabı lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ülkenin silahlı kuvvetlerinin gücünün önemini açıklayarak İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücü politikasının amacının küresel zorbaları İran'a tacizde bulunmaktan vazgeçirmek ve bu düşünceyi önlemek olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı lideri açıklamasının devamında şöyle buyurmuştur. Düşmanlar bilmeli ki İran'a saldırmayı düşünürlerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklar. Çünkü başlatan onlar olabilir ama son noktayı onlar koyamayacaklardır.
Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti hava, uzay, füze gücü, deniz gücü ve kara alanlarında önemli kabiliyetlere sahiptir. Nitekim bu tatbikatta ayrıca gelişmiş elektronik ekipman, akıllı mühimmat, seyir füzeleri, gelişmiş insanlı ve insansız hava araçları da kullanılıyor. Bu açıdan bakıldığında büyük özel tatbikatları düzenlemek, tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin ve olası saldırılara karşı saldırı kabiliyetinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak bu kabiliyetler hiçbir zaman bölge güvenliği için bir tehdit olmamıştır. İran'ın bölgesel güvenliğe yönelik politikası savaş ve gerginlikten kaçınmak ve kolektif güvenliği korumak için güvenlik alanında yakınlaşmak ve bölge içi katılım doğrultusundadır.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konum isimli dizi sohbetimizin ilk bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Hicri Şemsi yılı sloganı çerçevesinde İran'ın ekonomik avantajları ekseninde Batı Asya bölgesinin ekonomik kapasitelerini ele alacağız. Bu bölümde Batı Asya Güney bölgesindeki ülkelerin ekonomik işbirlikleriyle ilgili konuşacağız.
Bildiğiniz üzere bir toplumun bireylerinin refah ve huzurdan yararlanması ülkenin ekonomik gücü ve dinamikliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu ilişki insanlık tarihi boyunca hep var olan bir şey olmuştur. Ancak bilim ve teknolojinin gelişmesi ve ekonomik alandaki etkilerinin görülmesiyle ekonomik faaliyetler, başta da üretim ve ürün çeşitlendirme yöntemleri temel değişikliklere uğramıştır.
Bu bağlamda tek bir ülkede ürünlerin toptan üretim maliyetleri ekonomik değildir. Bir yandan da sınırlı bir piyasada üretim için kar sağlayamıyordu. Ülkelerin devlet adamları, siyasetçileri ve ekonomik işletmeleri, üretim faktörleri ve bilim ve teknolojiden yararlanma yönünde uygun hareket etmişlerse, toplumlarda o denli ekonomik gelişme fırsatı bulabilirler.
Tarihi açıdan ekonomi alanındaki bu gelişme ve kalkınmanın başlangıcını Avrupa'daki sanayi devriminde görmek gerekir. Yaklaşık 250 yıl önce dünya ülkeleri ekonomik büyüme açısından birbirleriyle pek farkları yoktu. Ancak Avrupa'da yaşanan sanayi devriminin ardından dünya ülkeleri ekonomilerinde de değişim ve değişiklikler başladı. Bu bağlamda ürün üretimi ve hizmetler gitgide büyümeye başladı. Öyle ki günümüzde Dünya Ticaret Örgütü dünyada 19 bin milyar dolar değerinde ürünlerin ticaretinden söz ediyor.
Kuşkusuz bu hacimde ürünlerin üretimi yakınlaşmalara, işbirliklere ve yardımlaşmalara ihtiyacı vardır. Hiçbir ülke tek başına arsa, tarla, sermaye, iş gücü, teknoloji ve benzeri üretim faktörlerini karşılayamaz. Buna ilaveten ürünlerin satış piyasaları da üreticinin motivasyon kaynağı olmasında ve ekonomik faaliyetlerini sürdürmesinde önemli bir role sahiptir.
Ülkeler arasındaki ticari alışverişler veya ihracat ve ithalat ülkelerin ekonomilerinin güçlü ve zayıf yanlarının göstergesidir. Ülkelerin ticari dengesi ne kadar yüksekse ülkenin ekonomisi güçlüdür demektir. Bu denge ne kadar düşükse ekonomi de o kadar zayıftır. Sonuçta böyle zayıf bir ekonomide sermaye ve döviz çıktısı da fazladır.
En kötü devlet yöneticileri bile ekonomik olarak sırf ithalatçı bir konumda olmayı istemezler. Günümüzde güçlü bir ekonomi, güçlü siyasi ve güvenlik konum, daha az sosyal sorunlar ve vatandaşların daha yüksek refah seviyesine sahip olması anlamına gelir. Bu hedeflere ermek doğrultusunda birçok ülke son yıllarda birbirleriyle farklı ticari anlaşmalar ve sözleşmeler sağlayarak ekonomik kalkınma ve büyüme fırsatları yaratmış ve bu doğrultuda hızlarını arttırmışlardır.
Bu bağlamda bölgesel ticaret anlaşmasına değinmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 40'lı yıllarda ekonomi alanındaki bölgesel kurumlar ve örgütler çalışmaya ve şekillenmeye başlandı. Bunun sonucu dünyanın 200'ü aşkın ülkesinde irili ufaklı birçok ülkede bölgesel anlaşmalar ve teşkilatlar ortaya çıktı.
2019 yılına dek yaklaşık 480 bin bölgesel ticaret anlaşması Dünya Ticaret Örgütü'nde tescil edildi. Bunların yaklaşık 300 bin kadarı şimdiye dek hayata geçirilmiştir. Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA, Latin Amerika'daki Güney Amerika Orta Piyasası Anlaşması Mercosur, Güney Doğu Asya'daki ASEAN, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı SAARC ve benzeri bölgesel teşkilatlar bölge ülkelerinin işbirliğine ve yakınlaşmaya olan ilgisini göstermektedir.
Bölgesel anlaşmalar açıklandığında bu tür anlaşmalarda aynı coğrafi bölgede bulunan ülkelerin bir araya geldiğini söylemek gerekir. Bu bağlamda gelenekle ortak kültürel, dilsel, dinsel veya tarihi geçmişe sahip olan ülkeler daha kolay bir araya gelirler. Bu ülkeler bir araya gelerek bölgedeki teşkilatlar ve anlaşmalar dahilinde başta ekonomik olmak üzere farklı alanlarda işbirliği yapmak amacı gütmektedirler.
Coğrafi, siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ortaklıklar aynı coğrafi bölgede bulunan devletlere işbirliği sayesinde daha fazla birbirlerinin imkanlarından yararlanmalarına zemin hazırlar. Böylece bu ülkeler birbirlerinin eksik yanlarını hem de farklı alanlardaki eksiklikleri kapatıp ortak yatırımlarda bulunarak gereken ve ihtiyaç duyulan ürünleri ortak bir şekilde üretirler. Günümüzde bölgesel bir örgüt veya teşkilata üye olmayan çok az sayıda ülkeyi bulmak mümkündür. Bu bağlamda her ülke muhakkak komşuları ve yakın ülkeleriyle bölgesel bir teşkilat kurma niyetinde olduğu söylenebilir.
Tahran Radyosu.
Ekonomi alanında bölgesel anlaşmalardan güdülen amaçlardan biri de ticari engellerin kalkması ve parasal ve mali siyasetlerin dengeli olmasıdır. Bu tür bir işbirliği bölge düzeyinde üretim masraflarını da azaltıp ticareti artırıp ülke içinde az bulunur kaynakların ekonomik kalkınmasına, döviz girdisinin de sağlanmasına, gelirlerin optimum şekilde dağıtılmasına, üretim ve ticarette işlevselliğin artmasına, dış yatırımın artmasına ve göreceği avantajların kullanılmasına yol açar. Bu tür sözleşmelerin sonucu masrafların azalması, üreticiler ve tüketicilerin maliyetlerinin düşmesi ve üye ülkeler arasındaki ticaretin artmasıdır.
Bu bağlamda dünya genelinde coğrafi ve ekonomik açıdan önem taşıyan bölgelerden biri de Batı Asya bölgesidir. Batı Asya bölgesi stratejik bir bölgede Avrupa, Afrika, Asya kıtaları arasında yer almakta ve Rusya, Çin ve Hindistan ile sınır komşusu sayılmaktadır. Bu engin coğrafi bölge İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Afganistan, Yemen, Irak, Umman, Suriye, Ürdün, Azerbaycan Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Ermenistan, Filistin, Kuveyt, Katar, Lübnan ve Bahreyn dahil 20 ülkeden oluşmakta ve yaklaşık 530 milyon nüfusu da kendinde barındırmaktadır. Batı Asya bölgesi, Orta Asya, Kafkasya, Hint alt kıtası, Fars Körfezi bölgesi ve Batı Asya'yı kapsamaktadır.
Kaynaklar açısından bu bölge doğal kaynaklarla zengin bir bölgedir. Batı Asya'nın güney bölgesinde dünya kaynaklarının 1/3'ü bulunmaktadır. Bu bağlamda dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervleri de bu bölgeye özel bir konum kazandırmıştır. Dünya petrolünün kesin rezervlerinden yaklaşık %75'i bu bölgede yer alıyor. Dünyanın petrol üretiminin 1/3'ü de bölgede yapılmaktadır. Ayrıca dünyanın doğal gazı üretiminin yaklaşık 1/3'ü de bu bölgede yapılmaktadır.
Bu bölgenin coğrafi konumu ve doğal kaynakları dahil ekonomik avantajları dışında başvurulması gereken bir hususta bölgenin halklarının tarihidir. Son yüzyıllarda bölgenin tarihi kolonyalistler ve sömürgecilerin orduları ile saldırılıp bölge milletlerinin sermayelerini talan etmek istemeleri defalarca yaşanan bir husus olmuştur. Şimdiye dek Amerika'nın neden Batı Asya'daki varlığını sürdürmek için 7.000 milyar dolar harcama yaptığını kendinize sordunuz mu? Halbuki Amerika eski başkanı Donald Trump da açık seçik Suriye'de Amerikalı askerlerin tutulmasının nedenini petrolün talan edilmesi olarak belirtmiş ve şu ifadelerde bulunmuştu. Suriye'den çıkmak istiyoruz ama kimi askerleri petrol yüzünden bölgede tutacağız. Petrol kendimize ayırmamız doğru değil mi?
Bugün Batı Asya'nın güney bölgesi ülkeleriyle ilgili söyleyebileceğimiz gerçek, maalesef bölgenin tüm kapasiteleri ve avantajlarına rağmen büyük doğal ve insani kaynaklara sahip olmasına rağmen hala dünyanın az gelişmiş ülkelerine barındırması ve kolektif bir gelişme planına ve modeline sahip olmamasıdır.
Batı Asya bölgesinin güney kısmı özellikle de ekonomik boyutları ile güçlü bir kutup sayılır. Bu bağlamda güçlü azim ve doğru siyasetler sayesinde bölgesel anlaşmalar sağlanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Bölge Ekonomisindeki Konumu isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Bizi parstoday.com'dan takip edebilir, turkish@ws.edu.ir'de görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.